Ayrım 25, sayfa 253. Gerçeği söylemek gerekirse soluyacakları şey hava olmayacaktı. Bunun yerine tankta kullanıcının çok derinlere dalabilmesine izin veren birkaç özel gazla beraber oksijen-helyum karışımı bulunuyordu. Telsizle teçhizatı açıklarken Timoshenko onlara, tanktaki gaz karışımının kullanıcının solunum ve dolaşım sistemlerini sadece kabul edilebilir sınırda bir tehlike altında bırakacak şekilde dalış yapmasına olanak sağladığı konusunda teminat vermişti. Harry yüzbaşının seçtiği kelimeleri inandırıcı bulmamıştı. Buna karşın 58 adet yüksek güçlü plastik patlayıcıyı düşünmek bile Rus yapısı dalış teknolojisine güvenmek için yeterli nedendi. Kıyafetler başka bakımlardan da standart dalış takımlarından farklıydı. Pantolonların küçük çocuklara giydirilen tulumlara benzer ayakları vardı ve ceketin kolları eldivenle bitiyordu. Başlığı sanki bir santimetrelik deri parçası bile açıkta kalsa ani ve korkunç bir ölüme yol açacakmış gibi başın ve yüzün büyük maske ile korunamayan kısımlarını da örtecek şekilde yapılmıştı. Dalış kıyafeti neredeyse astronotların uzayda giydikleri bol ve hantal basınç elbiselerinin daha rahat bir modeline benziyordu. Onlar alüminyum kutuları boşaltırken George Lynn mağaraya girdi. Malzemeyi hiç saklamadığı bir şüpheyle inceledi. Harry, başka bir şey, bir yol olmalı, mutlaka bir... Hayır, dedi Harry, her zamankinin tersine anlayışlı ve sabırlı davranmadan. Yol bu, ya bu ya hiç. Artık tartışacak zaman yok George. Sadece sus ve giyin. Lynn'in suratı asıldı. Fakat hiç de bir katile benzemiyordu. Harry kendi kutularını açmakla meşgul olan diğerlerine göz attı. Hiçbiri katile benzemiyordu. Ama yine de içlerinden biri Brian'a vurmuştu ve hangi çılgınca nedenle olursa olsun suya daldıklarında ve uzun buz tünel boyunca ilerledikleri sırada başlarına dert açabilirdi. Sonuncu kişi Pete Johnson, yarığın mağaraya açılan aralığından kıvrıla kıvrıla güçlükle geldiği sırada çevresini saran buz kütleye lanetler ediyordu. Dar aralıkta diğerlerinden daha çok sıkışmıştı. Geniş omuzları geçidin en dar yerinde ilerlerken muhtemelen onu daha çok zorlamıştı. ''Haydi giyinelim'' dedi Harry. Buzdan ibaret kubbeli amfiteyatro içinde çınlayan sesi bir garip ve boşluktan gelir gibiydi. ''Kaybedecek zamanımız yok.'' Duydukları aşırı huzursuzluk ve çaresizlikten kaynaklanan bir süratle kutup giysilerini çıkarıp dalış takımlarını giydiler. Harry, Franz ve Roger havuzda dizlerine kadar ıslanmanın bedelini daha şimdiden ağrıyla ödemeye başlamışlardı. Ayakları yarı uyuşuk vaziyetteydi. İyi bir işaret değildi ama soyulmanın etkisiyle geçici olarak aşırı duyarlılaşmışlardı ve şimdi baldırlarından parmaklarına kadar tüm etleri batıyor, ağrıyor, yanıyordu. Diğerleri bu ilave ıstıraptan kurtulmuşlardı ama kısa sürelik çıplaklıkları sırasında bile küfredip acı acı şikayet ettiler. Mağarada hiç hava akımı yoktu ama ısı belki de sıfırın altında 10 dereceye yaklaşıyordu. Bu yüzden bir kere de tamamen soyunup öldürücü soğuğa maruz kalmamak için kıyafetlerin alt ve üst parçalarını sırayla değiştirdiler. Dış botlar, iç botlar, çoraplar, pantolonlar ve uzun iç çamaşırları ilk önce çıkarılmış ve yerine üstlerine yapışan ısı yalıtımlı dalış pantolonları, sonra ceket, yelek, süveter, gömlek ve atletleri yerine astarlı kauçuk ceket ve sıcak tutan başlıklar giyilmişti. Utangaçlık da en az ağırkanlılık kadar olası bir ölüm sebebiydi. Harry dalış pantolonlarını zorla üzerine geçirip önünü kapadığı sırada ceketinin içine girmeye çalışan Rita'nın çıplak göğüslerini gördü. Teni mavi beyazdı ve tüyleri diken diken olmuştu. Sonra ceketinin fermuarını kapadı. Harry ile bakışları buluştu ve göz kırptı. Bu göz kırpmaya hayret etmişti. Onun bu korkudan ne derece etkilendiğini tahmin edebiliyordu. Rita artık sadece buzun üzerinde değildi. Şimdi buzun içindeydi. Mezarda gibi. Korkusu şimdiden çok şiddetlenmiş olmalıydı. Daha onlar eğer gerçekten de bu yolu telefonmadan kat edebilirlerse denizaltıya ve kurtuluşa ulaşmadan önce Rita hiç şüphesiz anne ve babasının ölümünü birkaç kez daha yaşayacak ve 6 yaşındayken başından geçen kötü tecrübeyi en iğrenç detayına kadar hatırlayacaktı. Pete kıyafetin içine sığmakta zorlanıyordu. Bütün Ruslar cüce mi dedi. Herkes güldü. Espri o kadar komik değildi. Böylesine kolaylıkla gülmeleri sinirlerinin ne kadar gergin olduğunun bir göstergesiydi. Harry duydukları paniğin kendini belli etmek üzere olduğunu fark etti. 11.15 Patlamaya 45 dakika kala. Tavandaki hoparlör kontrol odasındaki herkesin torpido subayından beklediği kötü haberi getirdi. Bu bölüm yine terliyor komutan. Gorov bilgisayar ekranlarından kafasını çevirdi ve bir mikrofonu aşağı doğru çekti. Gemi komutanından torpido odasına. Sadece ince bir tabaka mı geçen sefer olduğu gibi? Evet efendim, hemen hemen aynı. Gözünü oradan ayırma. Emil Zhukov artık tepemizdeki buzun yüzeyini bildiğimize göre gemiyi 600 fite, tünelin çanağı açıldığı ağzına kadar çıkarabiliriz dedi. Gorov başını salladı. Şu anda endişe duyulacak tek şey var. Torpido odasının olduğu bölmedeki terleme. 600 fite kadar yükseldiğimizde bu sorun hala devam edebilir ve ayrıca iceberg'in aniden yeni bir akıntıya kapılıp bulunduğu akıntıdan çıkması ihtimalinden de endişe etmemiz gerekir. Eğer gövde üzerindeki korkunç basıncı biraz olsun azaltabilmek için dikkatlice 100 fit kadar veya daha fazla yukarı çanağın içine doğru yükselirlerse doğal olarak Bogodin doğmamış bir bebeğin anne karnında yer aldığı gibi dağın içine girmiş olurdu. Bu durumda eğer daha şu anda olduğundan daha hızlı veya daha yavaş hareket etmeye başlarsa son ana kadar bunun farkına varamayabilirlerdi. Önden ya da arkadan buzla çarpışabilirlerdi. Olduğumuz gibi devam dedi Gorov. Defterin Gunwald'ın korkunç olduğunu düşündüğü kendine çeken şeytani bir gücü vardı. İçindekiler onu hayrete düşürüyor, iğrendiriyor ve midesini bulandırıyordu ama o yine de sayfalara peş peşe bakmaktan kendini alamıyordu. Kendisini onu yakalayanın kurbanı olmuş bir hemcinsinin deşilmiş karnı ve yarısı yenmiş etleriyle karşı karşıya kalmış vahşi bir hayvan gibi hissediyordu. Korkarak fakat merakla, kendi kendisinden utanarak ama birinin başına gelen korkunç olaydan had safhada ve iğrenç bir şekilde büyülenmiş olarak burnunu kalıntıların içine sokup hevesle kokluyordu. Bir bakıma bu defter bir cinnetin kayıtlarıydı. Aklı Selim'in sınırlarından aşıp her ne kadar sahibi böyle olduğunu düşünmese de delilik ülkesine yapılan yolculuğun hafta hafta tutulmuş seyir defteriydi. Aklını yitirmiş bu adama göre bu araştırma projesi Birleşik Devletlere ve dünyanın herhangi bir yerindeki demokrasiye karşı kurulan hayali ittifakın aleni delillerinin bir belgesiydi. Gazete ve dergi küpürleri yayımlama tarihlerine göre yerleştirilmiş ve defterin sayfalarına seloteyple tutturulmuştu. Derleyicisi her bir küpürün yanındaki boşluğa kendi düşüncelerini yazmıştı. İlk küpürler hem aşırı sol hem de aşırı sağ gruplar tarafından Birleşik Devletler'de yayımlanan amatörce derlenmiş küçük tirajlı politik dergilerden kesilmiş gibi görünüyordu. Bu adam içini kemiren paranoyayı besleyecek kaynağı her iki uçta da bulmuştu. Bunlar çılgınca abartılmış, en aptalca cinsten, basit, skandal yaratacak, uydurulmuş hikayelerdi. Başkan kendini adamış koyu bir komünist, buna karşın bir başka küpürde yine kendini adamış koyu bir faşisti. Yine başkan küçük yaşta erkek çocuklarına düşkün gizli bir homoseksüeldi. Veya belki de Beyaz Saray'a bir hafta içinde kendisi için 10 fahişe getirten doymak bilmez bir şehvet düşkünüydü. Papa ise bir taraftan 3. Dünya ülkelerindeki diktatörleri gizlice destekleyen aşağılık bir sağcı, diğer taraftan demokrasinin yok edilmesi adına kaynak yaratmaya ve dünyanın tüm zenginliklerini aşırı dincilerin çıkarları adına ele geçirmeye aklını takmış çılgın bir sol kesim tutkunuydu. Burada ayrıca Rockefeller ve Mellon'ların 14. yüzyıldan belki de 12. yüzyıldan veya dinozorların yeryüzünden yok oldukları zamandan bu yana dünyayı idare etmeye çalışan gizli işbirliğine yatkın ailelerin soyundan geldikleri anlatılıyordu. Bir küpürde Çin'deki kız çocuklarının bebeklikten itibaren hükümetçe desteklenen fahişe çiftliklerinde yetiştirildikleri ve 10 yaşına geldiklerinde batıdaki seks manyağı politikacılara ülkenin gizli milli sırları karşılığında verildiği iddia ediliyordu. Açgözlü iş adamlarının kainatı kirlettikleri, çılgınca para hırsları nedeniyle gözlerinin hiçbir şey görmediği, yaşayan tüm fok balığı yavrularını öldürseler, muazzam kızıl ağaçların en sonuncusundan verandaları için mobilya imal ettirseler, çocukları zehirleseler ve her kapıyı açan dolarlar uğruna dünyayı yok etseler doymayacakları anlatılıyordu. Şeytani kötü niyetleri öyle karmaşık ve öylesine yaygındı ki kimse kendi annesinin bile bunların emrinde görev yapmadığından emin olamazdı. Başka gezegenlerden gelen uzay yaratıkları da Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti, Liberal Parti, Yahudiler, Siyahlar, yeniden hortlayan dinciler, liberaller, muhafazakarlar, komisyonculuk yapan orta yaşlı patronlar, parantez içinde hangisini isterseniz seçin, ile kurdukları çirkin ve gizli ittifak yoluyla dünyayı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Küpürlerin içeriği öyle bir yapıdaydı ki Gunwald aralarında Elvis'in İsviçre'deki yeraltı malikanesinden Uluslararası Bankacılık Kuruluşu'nu gizlice idare edebilmek için kendini ölmüş gibi gösterdiğini anlatan bir yazı bulsa hiç şaşmayacaktım. 24. sayfadaki küpürden sonra defter daha da çirkin ve endişe verici bir hale geliyordu. Bu son başkan Dougherty'nin bir resmiydi. Fotoğrafın üzerine başlık atılmıştı. Dougherty'nin katledilmesi. 10 yıl önce bugün. Yanındaki boşlukta ruh hastası birinin yorumu olan sıkışık fakat dikkatlice kırmızı harflerle elle yazılmış bir yazı vardı. Beyni çürüyüp yok oldu. Fikirleri artık yaşamıyor. Dili başka yalanlar üretemeyecek. Solucanların arasına karıştı ve biz doğabilecek diğer çocuklarından kurtulmuş olduk. Ben bugün kendi gerçeklerini anlatmaya çalışan birine yalnızca onu susturarak benim gerçeklerimi kabul ettiremem diyen bir posterini gördüm. Fakat bu bir yalan. Ölüm insanları ikna ediyor ve inanıyorum ki onun takipçilerini de ikna edecektir. Keşke onu ben öldürseydim. Bu noktadan sonra defterde Dougherty ailesine giderek daha fazla yer ayrılmıştı. Defterin üçte biri olan 100. sayfaya gelene kadar bu aile onun sabit fikri haline gelmişti. Geri kalan 200 sayfadaki her küpür onlarla ilgiliydi. Önemli önemsiz tüm hikayeleri saklamıştı. 2 yıl önce seçim propagandası sırasında Brian'ın babasının yapmış olduğu bir konuşma, ölen başkanın karısı için yapılan bir sürpriz doğum günü partisi, Brian'ın Madrid'deki bir boğa güreşi arenasındaki United Press International tarafından geçilen bir haber, 210. sayfada Brian'ın kız kardeşinin düğününde çekilen ve People dergisinde basılmış olan bir aile fotoğrafı vardı. Altında kırmızı kalemle yazılmış tek kelimelik bir el yazısı yer alıyordu. Düşman. 230. sayfada aklı Selim'in geride kalan peçesi de fırlatılıp atılıyor ve katıksız deliliğin yüzü çığlık çığlığa ortaya çıkıyordu. Defteri derleyen Brian'ın en büyük ablası Emily'nin renkli fotoğrafını gösteren bir magazin dergisinin sayfasını yapıştırmıştı. Genç ve güzel bir kadın, okka burun, büyük yeşil gözler, çiller, omuzlarına kadar inen kestane rengi saçlar, kameraların bulunmadığı tarafta duran birinin söylemiş veya yapmış olduğu bir şeye gülerken yan dönmüştü. Yüzünü çepeçevre sarmalayan düzgün bir yazıyla sayfanın geri kalan kısmının 4 köşesine kadar ağzına kadar dolduran yüzlerce defa tekrar edilmiş 3 kelime vardı. Domuz, orospu, solucan, domuz, orospu, solucan, domuz, orospu, solucan. Bunu takip eden sayfalar tüyleri diken diken ediyordu. Gumwald bir kez daha Harry'i aramaya çalıştı. Cevap yoktu. Kimseyle iletişim kuramıyordu. Fırtına tek arkadaşıydı. O iceberg'de neler oluyordu? Tanrı aşkına. Brian Dougherty ve Roger Breskin aralarında en uzun süreli dalış tecrübesi olanlardı. Brian resmen araştırma grubunda olmadığı, sadece gözlemci olarak orada bulunduğu için Harry, tünelden aşağı şimdi hayal bile edemedikleri şekilde tehlikeli olduğu ortaya çıkacak inişleri sırasında delikanlının ilk sırada yer almasının doğru olmadığını düşünüyordu. Bu nedenle Roger Breskin öncelik edecekti. Roger'ı belli bir sırayla takip edeceklerdi. İkinci olarak Harry, sonra Brian, Rita, George, Claude, Franz ve Pete. Bu düzenleme üzerinde bir hayli düşünülmüştü. Brian tek güvenebildiği 2 kişi olan Harry ile Rita arasında olacaktı. George Lynn Rita'nın arkasındaydı ve hem Rita hem de Brian için tehlikeli olabilirdi. Yaşlı ve dengeli mizacı itibariyle şüpheliler arasında Pete'den başka en az katil olma ihtimali bulunan Claude Joubert herhangi bir suikast girişimini rahatlıkla gözlemleyebileceği için Lynn'i takip edecekti. Eğer suçlu olan kişi Franz ise arkasında onu gözleyen Pete bulunacağından Brian'ın saldırma olasılığı bir hayli engellenmiş olacaktı ve hiç umulmayacak bir şekilde Pete Johnson'ın muhtemel katil olması durumunda Franz, Claude, Lynn ve Rita'ya geçerek Brian'a ulaşmayı pek kolay başaramayacaktı. Su dolu tüneli karanlık bir ortamda geçselerdi hangi sırada gittiklerinin hiçbir önemi olmayacaktı. Zira karanlıkta her şey olabilirdi. Bereket versin alüminyum kargo kutularında yüksek basınç altındaki su seviyelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış 3 adet halojen lamba vardı. Bunlardan bir tanesini Roger ilerleyen grubun en önünde taşıyacaktı. Tam ortadaki George Lee'nin elinde bir tane olacaktı ve Pete 3.'yü alacaktı. Eğer grubun her üyesi kendisiyle önünde giden kişi arasındaki 3 metrelik arayı koruyacak olursa 1.'den 3. lambaya kadar olan mesafe yaklaşık 36 metreye varacaktı. Çok aydınlık bir ortamda yüzüyor olmasalar bile Harry sağlanan ışıklandırmanın cinayet girişimini engellemeye yeteceğini tahmin ediyordu. Isıtmalı dalış elbiselerinin her biri için su geçirmez, fosforlu, büyük dijital ekranı olan bir saat vardı. Harry giyinmeyi tamamladığında saatine baktı. 11:18 dakika geçiyordu. Patlamaya 42 dakika vardı. Hazır mıyız dedi. Herkes giyinmiş, maskesini takmıştı. George Lynn bile. Harry, hepinize iyi şanslar arkadaşlar dedi. Kendi maskesini de taktı. Sol omzuna uzanarak tüpten gelecek havayı devreye soktu ve cihazın çalıştığından emin olmak için birkaç kez derin nefes aldı. Roger Breskin'e dönerek 2 baş parmağını havaya kaldırıp tamam işareti verdi. Roger halojen lambasını aldı. Havuzun sağ sığ kenarında suları saçarak yürüdü. Bir saniye için tereddüt etti ve tünelin 12 metrelik ağzından içeriye çivileme atladı. Harry Roger'dan daha az su sıçratarak onu takip etti. Öyle olmaması gerektiğini bildiği halde denizin onu kucakladığı anda buz gibi suyun nefesini keseceğini ve kalbini durduracağını beklediği için Su onu sarmalarken gayri ihtiyari nefesini tuttu. Ama dalış elbisesinin aküsü ve ısıtıcılı astarı görevlerini son derece iyi yapıyorlardı ve Harry mağaradan tünele geçişte hiçbir ısı farkı hissetmedi. Su bulanıktı. Milyonlarca çöp parçacığı bir balinanın sürüsünü doyurmaya yetecek çoklukta bulut kümeleri halindeki ufacık kabuklu tek hücreliler ve boncuk gibi yüzen buz tanecikleri. Su geçirmez lambanın sarımtırak ışığında dağınık vaziyette suda sürükleniyorlardı. Halojen parıltının arkasında Roger tam olarak seçilemeyen şekliyle kauçuk elbisesinin içinde kapkara ve esrarengiz görünümde kendisini fırlatıp savuran bir kişiden kaçmakta olan bir gölge veya sırtında alışılagelmiş tırpanı olmayan ölümün ta kendisi gibiydi. Kendisine tembih edildiği gibi Brian hayatına kastedecek muhtemel bir saldırıyı engellemek üzere Harry ve Roger mağaradan ayrılır ayrılmaz hiç gecikmeden suyun içine daldı. Roger diğer ucu Iliapogadin'e kadar uzanan kablo boyunca kendini aşağı doğru çekmeye başlamıştı bile. Harry saatinin fosforlu dijital ekranını görebilmek için sol bileğini yüzündeki maskeye iyice yaklaştırdı. 11:20. Patlamaya 40 dakika vardı. Roger Breskin'i aşağıdaki bilinmeyene doğru takip etti. Ayrımda geçen yabancı kelimeler. Madrid, M-A-D-R-I-D. United Press International, U-N-I-T-E-D. P-R-E-S-S I-N-T-E-R-N-A-T-I-O-N-A-L People P-E-O-P-L-E Emily E-M-I-L-Y.